Ayrım 57.
Gerçekten öldürmeliydi. Liza'nın size tükürmesi gerekirdi. Siz kayık değilsiniz. Delinmiş, hurdaya çıkmış ağaçtan bir mavnasınız. Hiç olmazsa öfkenizden olsun şimdi uyanmalıydınız. Kendiniz alnınıza bir kurşun sıkılmasını istediğinize göre sizin için hepsi bir demektir. Stavrogin tuhaf tuhaf gülümsedi. Böyle bir palyaço olmasaydınız belki de şimdi evet derdim. Yani birazcık akıllı olsaydınız. Ben palyaçoyum ama öteki asıl parçanın palyaço olmasını istemiyorum. Beni anlıyorsunuz ya. Şimdi yanımdan defolup gidin. Belki yarına kadar bir yargıya varırım. Yarın gelin. Öyle mi? Öyle mi? Ne bileyim ben. Defolun, defolun diyerek salondan çıktı gitti. Pyotr Stepanoviç... belki daha da iyi olur diyerek tabancayı sakladı. 3. Pyotr Stepanoviç, Lizaveta Nikolayevna'nın arkasından koştu. Liza evden pek uzağa gidememişti. Yalnızca birkaç adım ötedeydi. O sırada başı açık, sırtında frak onu izleyen Alexey Yegorovich kendisine alıkoymuştu ve üsteleyerek arabayı beklemesini rica ediyordu. Yaşlı adam korkmuştu ve hemen hemen ağlamak üzereydi. Pyotr Stepanoviç onu yana iterek, ''Git efendin çay istiyor, verecek kimse yok.'' dedi ve hemen Lizaveta Nikolayevna'nın koluna girdi. Lizaveta Nikolayevna kolunu çekmedi ama herhalde henüz büsbütün aklı başında değildi. Pyotr Stepanoviç, ''Birincisi yol orada değil.'' diye mırıldandı. ''Bahçenin yanından değil, buradan gitmemiz gerek.'' İkincisi, yaya gitmeye olanak yok. Sizin eve kadar 3-4 kilometre çeker. Oysa sırtınızda giysi bile yok. Biraz bekleseniz kiralık arabayla geldim. Araba burada. Avluda hemen getirir, bindirir, evinize dek götürürüm. Öyle ki kimse de görmez. Liza sevecenlikle ne kadar iyisiniz dedi. Rica ederim, benim yerimde olan bir insansever kimse. Liza ona baktı ve şaşaladı. Ah tanrım, bense yanımda hala o yaşlı adam var sanıyordum. Dinleyiniz, bunu böyle kabul etmeniz beni çok sevindirdi. Çünkü bütün bunlar kör inançtan başka bir şey değil. Hem madem ki öyle, o yaşlı adama arabayı hazırlatmasını buyursam daha iyi olmaz mı? Yalnızca 10 dakika sürer. Biz de geri döner, çatı altında bekleriz ha? Her şeyden önce istiyorum ki, öldürülenler nerede? Aklınızda olan şeye bakın. Zaten bundan korkuyordum ya. Hayır, iyisi mi biz bu saçmalığı bir yana bırakırız? Hem ne göreceksiniz? Onların nerede olduğunu, o evi biliyorum. Bilseniz ne olur ki? Rica ederim, yağmur, sis. İşte sana dertsiz başa dert. Beni dinleyin Lizaveta Nikolayevna. İkisinden biri. Ya benim arabamla gelirsiniz, o zaman bekleyin ve bir adım uzaklaşmayın. Çünkü daha 20 adım gidecek olursak Mavriki Nikolayevich bizi kesinlikle görür. Mavriki Nikolayevich, nerede, nerede? Madem ki onun yanına gitmek istiyorsunuz, sizi biraz daha götürür, oturduğu yeri gösteririm. Ama bana gelince hoş görün. Şimdi onun yanına yaklaşmak istemiyorum. Liza birdenbire durdu. Demek beni bekliyor tanrım diye bağırdı. Yüzü kıpkırmızı oldu. Ama bağışlayın, eğer o kör inançlı bir adam değilse. Biliyor musunuz Lizaveta Nikolayevna, bunlar benim becerim değil. Ben bu işte büsbütün yansızım, bunu kendiniz de biliyorsunuz. Ama ne olursa olsun sizin iyiliğinizi isterim. Kayığımız başarısızlığa uğradıysa, bu yalnızca parçalanmaya yüz tutan bir mavnaya döndüyse, Liza, ah çok güzel diye bağırdı. Çok güzel diyor. Oysa gözlerinden yaşlar akıyor. Burada yürekli olmak gerek. Hiçbir şey de erkekten aşağı kalmamalı. Yüzyılımızda bir kadın. Tüh, Tanrı kahretsin. Pyotr Stepanoviç az daha tükürecekti. Başlıcası da acıyacak bir şey yok. Belki bu iş daha iyi bir biçim alır. Mavriki Nikolayevich insan, sözün kısası duygulu bir insan. Gerçi konuşurken değil ama bu da iyi, yani kör inançlı değilse elbet. Liza, çok güzel, çok güzel diyerek sinirli sinirli güldü. Pyotr Stepanoviç, hay Tanrı kahretsin, Lizaveta Nikolayevna diyerek yelkenleri suya indirdi. Ben aslında burada sizin için, Bana ne sanki? Dün kendiniz bunu istediğiniz zaman size hizmet ettim. Bugünse, işte buradan Mavriki Nikolayeviç görünüyor. Biliyor musunuz Lizaveta Nikolayevna? Polinka Saks'ı okudunuz mu siz? Böyle bir öykü var, Polinka Saks. Henüz öğrenciyken okumuştum. Orada zengin bir memur olan Saks, kendisini aldatan karısını sayfiye evinde suçüstü yapıp tutuklattırır. E canı cehenneme, bana ne? İşte göreceksiniz, Mavriki Nikolayeviç daha eve varmadan size evlenme önerecektir. Henüz bizi görmüyor. Liza birdenbire, ah varsın görmesin diye deli gibi bağırdı. Gidelim, gidelim, ormana, kırlara. Bunun arkasında gerisin geri koşmaya başladı. Pyotr Stepanovich onun peşinden koşarken, Lizaveta Nikolayevna, bu artık öyle bir ödleklik ki diye bağırıyordu. Hem ne diye sizi görmesini istemiyorsunuz? Tersine dosdoğru ve gururla onun gözlerinin içine bakın. Yani o şeye, kızlığa ilişkin bir şey düşünüyorsanız, bu öyle çağ dışı bir düşünce, öyle geri bir düşünce ki. Peki ama nereye gidiyorsunuz, nereye? Hey gidi, koşuyor. İyisi mi Stavrogin'e dönüp benim arabayı alalım. Nereye canım? Orası kır. İşte düştü. Pyotr Stepanovich durdu. Liza nereye gideceğini bilmeden bir kuş gibi uçuyordu. Pyotr Stepanovich ondan 50 adım kadar geride kalmıştı. Liza ayağı bir köke takılarak düştü. Aynı dakikada arkada, yandan onun koştuğunu ve düştüğünü gören, tarlayı geçerek ona koşan Mavriki Nikolayevich'in dehşetle bağırdığı duyuldu. Pyotr Stepanovich Stavroginlerin evinin avlu kapısında bir an önce kendi arabasına binmek için yetti. Mavriki Nikolayevich ise artık ayağa kalkan Liza'nın yanında büyük bir korku içinde onun üzerine eğilmiş, elini avuçları içine almıştı. Bu karşılaşmanın beklenmedik sahnesi onun aklını başından almıştı. Gözyaşları yüzünden süzülüyordu. Karşısında esriklik duyduğu kadının bu saatte böyle bir havada sırtında dünkü şık ama şimdi düşmesi sırasında çamurlanmış entari olduğu halde kırda koşturduğunu görüyordu. Konuşacak durumda değildi, kaputunu çıkardı, titreyen elleriyle onun omuzlarını örtmeye çalıştı. Onun dudaklarının eline dokunduğunu hissedince birdenbire bağırdı. ''Liza, elimden bir şey gelmiyor ama beni yanınızdan kovmayın.'' Liza, ah evet çabuk buradan gidelim beni bırakmayın diyerek onun elini yakaladı, peşi sıra sürüklemeye başladı. Sonra birdenbire sesini alçaltarak, Mavriki Nikolayeviç dedi. Orada hep kendimi yüreklendiriyordum, burada ise ölümden korkuyorum. Öleceğim, pek yakında öleceğim ama korkuyorum, ölmekten korkuyorum diye fısıldarken onun elini kuvvetlice sıkıyordu. Mavriki Nikolayeviç çaresizlik içinde çevresine bakınarak, ah hiç olmazsa bir kimse bulunsa diyordu. Hiç değilse yoldan geçen birisi olsa. Ayaklarınız ıslanacak, siz aklınızı yitireceksiniz. Liza onu yüreklendirerek, zarar yok, zarar yok diyordu. İşte böyle sizin yanınızdayken daha az korkuyorum. Elimden tutun, beni götürün. Şimdi nereye gidiyoruz, eve mi? Hayır, önce öldürülenleri görmek istiyorum. Diyorlar ki onun karısını kesmişler. Oysa kendisinin kestiğini söylüyor. Bu yalan değil mi? Yalan. Öldürülenleri görmek istiyorum. Benim için, onlar için beni gece sevmez oldu. Görürsem her şeyi anlarım. Çabuk. Ben o evi biliyorum. Orada yangın çıkmış. Mavriki Nikolayeviç dostum. Ben namussuzu bağışlamayın. Beni niçin bağışlamalı? Niçin ağlıyorsunuz? Bana bir tokat atın ve burada, kırda bir köpek gibi öldürün. Mavriki Nikolayeviç kesin bir sesle, ''Şimdi sizi kimse yargılayamaz.'' dedi. ''Tanrı sizi bağışlasın. Benimse sizi yargılamaya hiç hakkım yok.'' Ama onların konuşmasını anlatmak korkunç bir şey olurdu. Oysa ikisi de el ele tutuşmuş, tıpkı iki deli gibi hızlı hızlı gidiyorlardı. Doğruca yangına yönelmişlerdi. Mavriki Nikolayeviç, hala bir yük arabasına olsun rastlama umudunu yitirmemişti ama kimseye rastlamıyorlardı. İnce, sık bir yağmur her yanı kaplamış, bütün ışık huzmelerini, bütün pırıltıları yutmuş, her şeyi kurşun gibi biçimsiz bir küme haline getirmişti. Çoktan sabah olmuştu, oysa daha şafak sökmemiş sanılırdı. Birdenbire bu dumanlı, soğuk karanlığın içinden onlara doğru gelen tuhaf, biçimsiz bir şey çıktı. Şimdi bunu gözlerimin önünde canlandırırken öyle sanıyorum ki Lizaveta Nikolayevna'nın yerinde olsam bile gözlerime inanamazdım. Oysa Lizaveta Nikolayevna yaklaşan adamı hemen tanımış ve sevinçle bağırmıştı. Bu gerçekten de Stepan Trofimovic'ti. Nasıl evden ayrılmış, aklına koyduğu kaçma düşüncesini nasıl gerçekleştirmişti, bunu ileride anlatacağız. Ama şunu söyleyeyim ki o sabah ateşi vardı ama hastalık bile onu yolundan alıkoymamıştı. Çamurlu yoldan sert adımlarla yürüyordu. Deneyimsiz bir salon adamı olmasına karşın bunu tek başına en iyi bir biçimde yapabilmek için bu girişim üzerinde kapsamlı düşündüğü anlaşılıyordu. Yolcu gibi giyinmişti. Yani sırtında kaput vardı. Belini geniş rugan kemerle sıkmıştı. Bu arada uzun konçlu yeni çizmeler giyinmişti. Pantolonunun paçalarını da çizmelerinin konçlarına sokmuştu. Anlaşılan uzun zamandan beri yolcu bir insanı zihninde kurmuştu. Kemer ve parlak uzun konçlu süvari çizmelerini, ki bunlarla yürümesini beceremiyordu, birkaç gün önce edinmişti. Geniş kenarlı şapka, boynunu sıkı sıkıya örten deve yününden atkı, sağ elinde sopa, sol elinde açılmış şemsiye vardı. Bu üç eşyayı, şemsiye, sopa ve yol çantasını daha birinci kilometrede taşımak zor gelmiş, ikinci kilometreden sonra ise büsbütün güçleşmişti. Liza ilk bilinçsiz sevinç anı geçtikten sonra onu üzüntülü bir şaşkınlıkla baştan ayağa süzerek ''Gerçekten de siz misiniz?'' diye bağırdı. Stepan Trofimovic hemen hemen sayıklar gibi ona atılarak ''Liza'' diye bağırdı. ''Dostum, dostum, siz de böyle bir siste dışarıdasınız. Görüyorum, görüyorum, söylemeyin ama bana da hiçbir şey sormayın. Hepimiz üzgünüz ama onların hepsini bağışlamalıyız. Bağışlayalım. Liza, ve bırakın sonsuza dek özgür olalım. Dünyadan kurtulalım ve büsbütün özgür olalım. Bağışlayalım, bağışlayalım, bağışlayalım.'' 4. ''Ama niçin diz çöküyorsunuz?'' Stepan Trofimovic ağlayarak ellerini gözyaşlarından ıslanmış gözlerine götürdü. ''Çünkü son kez olarak dünyaya veda ediyorum ve kişiliğinizde bütün geçmişimi terk etmek istiyorum. Yaşamım. Şimdi kendimi ikiye böldüm. Orada bulutların üstünde uçmayı düşleyen bir çılgın 22 yaşında. İşte karşınızda bütün amaçlarını yitirmiş titreyen bir yaşlı, bir öğretmen var.'' Eğer bu değerse bunun için değeri var. Dizlerinin ıslandığını hissederek ayağa fırlarken ''Ama ne kadar ıslanmışsınız Liza'' diye bağırdı. ''Nasıl oldu da bu giysiyle çıktınız? Hem de yaya ve tarlaların içindesiniz. Ağlıyor musunuz? Ama üzgün müsünüz? Ah, bir şey duydum. Ama şimdi nereden geliyorsunuz?'' Ürkek ürkek durarak Mavriki Nikolayevich'i süzdü ve sordu. ''Saat kaç biliyor musunuz?'' ''Bay Mavriki Nikolayevic, orada öldürülenler hakkında bir şeyler biliyor musunuz? Doğru mu? Doğru değil mi?'' Stepan Trofimovic'in gözleri parıldadı. ''Oh bu insanlar! Bütün gece gökyüzünde onların şeytanlarının kızıllığını seyrettim. Zaten başka türlü son bulmazdı. Bir karabasandan, çılgın bir düşten kaçıyorum. Rusya'yı bulmak üzere kaçıyorum. Rusya var mı? Ah, siz misiniz yüzbaşım? Bir gün sizi yüksek bir serüvene karışmış olarak göreceğimden hiç kuşkum yoktu. Ama şemsiyemi alabilirsiniz ve niçin yayasınız? Tanrı aşkına hiç olmazsa şemsiyemi alınız. Ben ne de olsa ileride bir araba bulacağım. Görüyorsunuz ya, Staise yani Nastasya gittiğimi anlasaydı gidiyor diye bütün mahalleyi ayağa kaldırırdı. Bense olabildiğince gizli sıvıştım. Bilmem ama Golos'ta her yerde soygunculuk olduğunu yazıyorlar. Ama sanmam ki hemen yola çıkar çıkmaz karşıma bir haydut dikilsin. Dostum Liza, siz herhalde birisinin birisini öldürdüğünü söylüyorsunuz. Oh Tanrım, siz fenalaşıyorsunuz. Liza sinir nöbeti içinde gidelim gidelim diyerek gene Mavriki Nikolayevich'i sürükledi. Durun Stepan Trofimovic dedi ve gene ona döndü. ''Durun zavallıcık, üzerinize haç çıkarayım. Sizi bağlamak herhalde daha iyi olurdu ama iyisi mi ben sizi kutsayayım. Siz de zavallı Liza'ya dua edin ama kendinizi pek fazla zorlamadan yapın bunu. Mavriki Nikolayevich, bu çocuğun şemsiyesini geri verin, kesinlikle verin. İşte böyle. Hadi gidelim, gidelim. Onların uğursuz evin önüne gelişleri tam kalabalığın Stavrogin'e, onun karısını öldürmekle ne kadar kazançlı çıktığına ilişkin haberleri duyup dinledikleri sıraya rastlamıştı. Ama gene de yineliyorum, çoğunluk sessiz ve kımıltısız dinliyordu. Yalnız sarhoş yaygaracılarla elini kolunu sallayan o esnaf gibi ipini koparanlar coşuyorlardı. Bu esnafı herkes sessiz bir adam olarak tanıyordu ama o herhangi bir şeye pek şaştığı zaman hemen kendini yitiren ve baş aşağı uçan biri gibi olurdu. Liza ile Mavriki Nikolayevich'in geldiğini görmedim. Şaşkınlığımdan donarak önce Liza'yı fark ettim. Benden uzakta kalabalığın ortasındaydı. Mavriki Nikolayevich'i ilkin seçememiştim. Herhalde bir an oldu, sıkışıklık yüzünden Liza'dan bir iki adım geride kaldı ya da onu itmişlerdi. Liza çevresinde olup bitenleri görmeyerek hastaneden kaçmış bir deli gibi kalabalığı geçtiği için elbet dikkati üzerine çekti. Halk bağırmaya, birdenbire gürültü etmeye başladı. Bu arada birisi "Bu Stavrogin'inki" diye bağırdı. Öldürdükleri yetmiyormuş gibi bir de bakmaya gelirler. Birdenbire onun arkasında başının üstünde bir elin kalkıp indiğini gördüm. Liza yere yuvarlandı. Liza'nın yardımına koşan Mavriki Nikolayevich'in dehşet içinde bağırdığı duyuldu. Liza'yı kendisinden ayıran adama var gücüyle vurdu. Ama aynı anda öteki esnaf onu arkadan iki eliyle yakaladı. İtiş kakış arasında geçen zaman içinde bir şey anlamak olanaksızdı. Herhalde Liza ayağa kalktı ama başka bir vuruşla gene yere yıkıldı. Kalabalık birdenbire geri çekildi ve yerde yatan Liza'nın çevresinde küçük bir kalabalık oluştu. Yüzü gözü kan içinde olan Mavriki Nikolayevich onun başucunda durmuş bağırıyor, ağlıyor, ellerini yere vuruyordu. Daha sonra neler olduğunu kesin olarak bilmiyorum. Yalnızca Liza'yı birdenbire kaldırıp götürdüklerini anımsıyorum. Onun arkasından koştum. Henüz yaşıyordu. Belki de kendindeydi. Kalabalığın içinden esnafla birlikte üç kişiyi yakaladılar. Bu üç kişi şimdiye kadar hala cinayetle ilgileri olduğunu yatsıyorlar. Kendilerini yanlışlıkla yakaladıklarını üsteleyerek söylüyorlar. Belki de haklıdırlar. Esnaf suçüstü yakalandığı halde ahmağın biri olduğu için şimdiye kadar olayı kesin kes anlatamıyor. Ben gerçi uzaktan da olsa gördüğüm için kovuşturma sırasında sorguya çekilmek zorunda kaldım. Her şeyin sinirleri gergin ama algılamaktan yoksun, sarhoş ve artık ipin ucunu kaçırmış insanlar yüzünden kazara olduğunu anlattım. Şimdi de aynı düşüncedeyim. 4. Son karar. 1. O sabah Pyotr Stepanovich'i gören çok kişi vardı. Görenler son derece heyecanlı olduğunu söylüyorlardı. Öğleden sonra 2'de, daha bir gün önce köyden gelen, şimdi de evini son olaylar üzerine heyecanlı heyecanlı konuşan bir sürü konuk doldurmuş olan Gaganov'un evindeydi. En çok Pyotr Stepanovich konuşuyor, kendini zorla dinletiyordu. Genellikle sivri akıllı bir üniversite öğrencisi sayarlardı onu bizde. Ama şimdi Yulia Mihailovna'dan söz ediyordu. Anlattıkları da bu hırgür arasında ilgi çekiciydi. Valinin karısının kısa bir süre önceki sırdaşı olarak onunla ilgili birçok yeni, umulmadık ayrıntıları döküyordu ortaya. Farkına varmadan, tabii dikkatsizce de, kentte herkesin tanıdığı kimseler üzerine söylediği düşüncelerini de açıklayarak bu kimselerin şerefleriyle oynuyordu. Hiç de kurnaz olmayan ama dürüst bir insan olarak temiz kalpli beceriksizliği yanında şaşırtıcı birçok şeyi birden anlatmak durumunda kalmış, nereden başlayıp nerede bitireceğini bilemeyen bir kişi gibi karmakarışık anlaşılmaz konuşuyordu. Gene oldukça dikkatsizce Yulia Mihailovna'nın Stavrogin'in tüm sırlarını bildiğini, tüm dolapları da onun çevirdiğini kaçırdı ağzından. Onu Pyotr Stepanovich'i de o aldatmış, çünkü zavallı Liza'ya o da tutkunmuş. Öylesine aldatılmış ki kızı arabayla Stavrogin'e götürecek olmuş neredeyse. Evet evet gülebilirsiniz şimdi baylar. Ama sonunun böyle geleceğini bilseydim, ah bilseydim diye bitirdi sözünü. Stavrogin'le ilgili heyecanlı soruların tümüne Lebyadkin olayının onca düpedüz bir rastlantı olduğu, bütün suçun paraları gösteren Lebyadkin'de olduğu cevabını veriyordu. Üzerine basa basa söylüyordu bunu. Dinleyicilerden biri bir ara boşuna numara yaptığını, Yulia Mihailovna'nın evinde yiyip içtiğini, neredeyse yattığını, şimdi de kadını önce onun kötülediğini, üstelik durumun onun sandığı gibi güzel de olmadığını söyledi. Ama hemen savunmaya geçti Pyotr Stepanovich. Parasız pulsuz olduğum için yiyip içmedim orada. Hem oraya çağrıldıysam suç benim de değildir. İzninizle böyle bir durumda kişinin olabileceği kadar dürüstçe kendi kendimi ben yargılayayım. Genel olarak onun yararınaydı izlenim. Varsın konuşmasını bilmesin, boş olsun. Ama Yulia Mihailovna'nın yaptığı budalalıklarda onun suçu ne? Tersine Yulia Mihailovna'yı durdurmaya çalıştığı bile çıkıyor ortaya. Saat 2 sularında bunca sözü edilen Stavrogin'in durup dururken ekspresle Petersburg'a gittiği haberi geldi birden. Herkesi pek ilgilendirmişti bu haber. Çokları yüzlerine ekşittiler. Pyotr Stepanovich öylesine şaşırmıştı ki, anlattıklarına göre yüzü değişmiş, tuhaf bir sesle kim bırakabildi onu diye haykırmış. Hemen koşarak çıktı Gaganov'un evinden. Bununla beraber 2-3 evde daha görülmüştü. Hava kararmak üzereyken büyük güçlüklerle de olsa, çünkü valinin karısı onunla görüşmeyi kesinlikle istemiyordu, sokulmayı başarmıştı Yulia Mihailovna'nın yanına. Ancak 3 hafta sonra Yulia Mihailovna Petersburg'a gitmek üzereyken kendisinden öğrendim bunu. Ayrıntılarıyla anlatmadı her şeyi ama zangır zangır titreyerek Pyotr Stepanovich'in onu şaşkına çevirdiğini söyledi. Sanırım konuşacak olursa ortak çalıştıklarını açıklamakla gözdağı vermiş ona düpedüz. Korkutma zorunluluğu Pyotr Stepanovich'in o zamanki niyetleriyle sıkı sıkı bağlıydı. Yulia Mihailovna'nın bu niyetlerden haberi yoktu elbette. Ancak sonra aradan 5 gün geçtikten sonra anladı onun susuşundan, Pyotr Stepanovich'in niçin böylesine kuşkulandığını, yeniden öfkelenmesinden böylesine ürktüğünü. Akşamın 8'inde ortalık iyice karardığında kentin öte ucundaki Fomin ara sokağında yamru yumru bir evde Asteğmen Erkel'in odasında bizimkiler tam kadro toplanmışlardı. Genel toplantının burada olacağı Pyotr Stepanovich'ce kararlaştırılmıştı ya, kendisi bağışlanamayacak bir biçimde geç kalmıştı. Üyeler beklemişlerdi onu. Bu Asteğmen Erkel, Virginsky'nin evindeki toplantıda elinde bir kurşun kalem, önünde bir not defteri hep oturan yeni gelmiş subayın ta kendisiydi. Kente geleli çok olmuyordu. Issız bir ara sokakta, yoksul, yaşlı iki kız kardeşin evinde bir başına bir oda kiralamıştı. Yakında da gidecekti.